Ayrım 7. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 75. 3. Bölüm. Vakıf ahlakı. Vakıf ahlakı nedir? Vakfın kuruluş belgesine, vakfiye, vakıfname, vakıf yapan kişiye vakıf, vakfedilen bina ve müesseselere hayrat, vakfedilen gelir kaynaklarına akar denir. Hem dini hem de milli kültürümüzün temelinde eşref-i mahlukat olarak insan var. Doğal olarak medeniyet anlayışımıza da her şey insan için anlayışı hakim. Osmanlı insanı bu merkezde eğitildiği için din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin insanlara hizmeti ibadet telakki etmiş. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hükmü çerçevesinde daima hayırda yarışmış. Bu ulvi ve külli yarışın bir sonucu olarak da büyük hayır müesseseleri vücuda getirmiştir. Osmanlı'da vakıf müesseselerinin bolluğu ve yaygınlığı, hayırda yarışın ne denli büyük bir toplumsal heyecan dalgası oluşturduğunu gösteriyor. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki Osmanlı insanı, İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı, Allah yolunda harcanan, Allah yolunda harcananın da en hayırlısı, halkın en çok ihtiyaç duyduğu şeyi karşılayandır anlayışı çerçevesinde, hayatını yaratılış hikmetine, hizmete vakfetmişti. Devasa vakıf, devlet. Devlet, İnsanının bu ulvi çabasından öylesine etkilenmiş ki, bizatihi kendisi devasa bir vakfa dönüşüp, din, dil, renk, ırk, kıyafet farkı gözetmeksizin, tüm gücünü yönettiği insanların hizmetine sunmuş. Osmanlı ahlakında insan hayatın merkezidir. Vakıf müesseseler ise insana ve tabii ki hayata duyulan sevgi ve saygının kurumlaşmış halidir. Böyle müesseseler düşünebilmek için insanın yaratılış hikmetini kavramak gerekir. İnsanın yaratılış hikmetini en iyi anlatan kitap Kur'an olduğuna göre, insana hizmeti pek tabii Müslümanlar kurumlaştırılacaklardı. Böylece Müslüman yüreklere vakıf fikri doğdu ve kısa sürede kültüre dönüştü. Bir kişinin malını mülkünü hiç tanımadığı insanların hizmetine sunması, İnsanı tüm teferruatı ve kıymetiyle kavramasıyla mümkündür. Belli ki bu idrak Osmanlı insanında mevcuttu. Bu idrak olmasaydı 26 binden fazla vakıf kurarlar mıydı? Bu vakıflardan bazıları hayvanlara ve bitkilere yöneliktir ki, Orta Çağ'da böylesine derin bir çevre bilincinin varlığını takdirle anmamak haksızlıktır. Kendi ecdadımıza haksızlık demek, sütsüzlük demek olacağını kaydederek bu bahsi kapatıp bu konudaki örneğimize gelelim. Devlet adeta devasa bir vakfa dönüşmüştü. Osmanlı'da ilk vakıf. Osmanlı'da ilk vakıf Orhan Gazi tarafından vücuda getirildi. Osmanlı vakıf müessesesini kendinden önceki doğru bazı uygulamalardan aldı. Ancak onları yeniden inşa edercesine geliştirdi. Orhan Gazi İznik'te ilk Osmanlı medresesini, üniversitesini kurarken, üniversitenin ilmi özelliğini, evet o çağda bilimsel özellik düşünülmüştü, devam ettirebilmesi için gereken ekonomik bağımsızlığı temin konusunda bir kısım gayrimenkuller de vakfetmişti. Böylece Osmanlı'da vakıflaşma süreci başlıyordu. Hayırda yarış ve vakıf çeşitleri. Osmanlı asırlarında başta padişah olmak üzere vezir, sultan hanımlar, büyük servet sahipleri, orta halliler, geliri daha az olan insanlar tarafından vakıf yoluyla cami, mescit, namazgah, mektep, medrese, kütüphane, aşhane, kervansaray, Bedesten, çeşme, yol, köprü, kale, mesire yerleri, deniz fenerleri, sebiller, dul ve yetim evleri, çocuk emzirme ve büyütme yuvaları meydana getirilmiştir. Leylekleri beslemek, Mürselli İbrahim Ağa 1189 yılında İzmir Ödemiş'te kurdu. Leyleklerin beslenmesi için senelik 100 kuruş verilecek, diyor. Misafir ağırlamak, Mustafa bin Ömer 1756 Edremit. Köy misafirhanesine gelenler ağırlanacak, diyor. Yetimlere çeyiz düzmek, kimsesiz çocuklara meyve temini ve onları gezdirmek. Borçluların borçlarını ödemek. Esirleri esaretten kurtarmak. Alışverişe çıkanların aldatılmalarını önlemek. Hizmetkarların azarlanıp dövülmemeleri için kırdıkları kapkacakların yerine konması. Yoksul kızlara çeyiz temini ile düğünlerinin yapılması. Çalışamayacak kadar yaşlanan ve sakatlanan meslek erbabı ile işçilerine yardım. Kitap yazılmasına yardımcı olmak. Cezaevlerinde mahkumların ihtiyaçlarını karşılamak gibi son derece ayrıntılı vakıflar vücuda getirilmişti. Kendisinin, çocuklarının ve torunlarının ölümünden sonra ruhlarına Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okunması şartlarıyla kurulan vakıf sayısı da oldukça fazladır. 1558 yılında İstanbullu Zeyn-i Hatun Vakfı'nın vakfiyesine göre kendisi için her gün 300, oğlu için günde 1 cüz ve kızı için günde 2 cüz okunacak ve her hafızada 1,5 akçe ödenecektir. Vakıf müessesesi öyle gelişmiştir ki vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir evde doğar, vakıf bir beşikte uyur, vakıf mallardan yer içer, vakıf kitaplardan okur, vakıf bir medresede hocalık eder, vakıf idaresinden ücretini alır ve öldüğü zaman kendisi vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülür. Vakıf kuran Türk kadınları. Vakıf müessesesinin kurucuları arasında kadınların bulunması, Osmanlı kadınının mülk sahibi olabildiğini ve ekonomik alanda söz alabildiğini göstermesi açısından önemlidir. Kayseri'de Hunat Hatun Medresesi ile Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi, Danişmentli Elti Hatun'un yaptırdığı Kayseri Gülek Camii, Erzincan'da Mama Hatun Kervansarayı ve Türbesi, Sitti Radviye Hamamı, Mardin Hatuniye Sitti Radviye Medresesi, Erzurum Yakutiye Medresesi, Sivas Divriği Melike Turan Darüşşifası, Amasya'da Ildus Hatun Darüşşifası, İsmetiye Zaviyesi, Rabia Hatun Zaviyesi, Mal Hatun Zaviyesi, Artuklu Hatunu Zübeyde Hatun'un Diyarbakır'da yaptırdığı Haburman Köprüsü, Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan 30 bin vakıf belgesi içinde kadınların kurduğu 2309 vakıf tespit edilmiştir. Edirne'de kurulan vakıfların %20'si kadınlara aittir. Ankara Şeriye sicillerine göre burada kurulan 151 vakıftan 43 tanesi, Edirne'de kurulan vakıfların %20'si kadınlara aittir. Edirne'de kadınların kurduğu vakıfların %70'i ise halktan kadınlara aittir. 1546 tarihli İstanbul Tahrir Defteri'ne göre ise 2517 vakfın 913'ü kadınlara aittir. Ayrıca İstanbul'da 1930'lu yıllarda mevcut ve tamamı Osmanlı döneminde yapılmış olması lazım gelen 491 çeşmenin 128 tanesi, %28, kadınlar tarafından kurulan vakıflarca inşa edilmiştir. Toplumun en üst seviyesindeki hanım sultanlardan, Anadolu'nun küçük bir kasabasındaki kadınlara kadar her gelir ve seviyeden kadın vakıf kurma faaliyetine katılmıştır. Gelirleri itibarıyla daha geniş alanlara hizmet götürme imkanı bulan hanedana mensup kadınlar başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok yerinde vakıf eserler kurmuşlardır. Kadın Sultan Vakıfları. Çelebi Mehmet'in kızı Selçuk Hatun'un yaptırdığı eserler arasında Edirne'deki mescit ile Bursa civarındaki köprü gelmektedir. II. Beyazıt'ın eşi Hüsnü Şah Sultan'ın 1490-1503 yıllarında oğlu ile birlikte Manisa'da bulunduğu sırada kurdurduğu Hatuniye Camii'nin yanında tesis edilen Hüsnü Şah Sultan Kütüphanesi'nde 401 yazma eser bulunmaktaydı. Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan, oğlu Süleyman'ın valilik yaptığı Manisa'da cami, medrese, kütüphane, imaret, hanka, şifahane, hamam ve Sıbyan Mektebi'nden oluşan bir külliye yaptırmıştır. Külliye içindeki şifahane Osmanlı Devleti'nde kadınlar tarafından yaptırılan ilk şifahane olup burada ruh hastaları musiki ile tedavi ediliyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın zevcesi Hürrem Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan cami, medrese, şifahane, hamam, kervansaray ve su tesislerinin bulunduğu Haseki Külliyesi ve yine Hürrem adına yaptırılan çifte hamam bulunmaktadır. Külliyenin içinde yer alan şifahanenin iki tabibi için aranan vasıflar şöyle sayılmıştır. Tıp ve hikmet kanunlarını bilir, insanların mizaç ve ahvalinden anlayan, ilaç tertibinde mahir, kerim ahlaklı, güzel huylu, yalan söylemeyen. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın da Edirne Kapı ve Üsküdar'da olmak üzere iki külliyesi bulunmaktadır. İkinci Selim'in zevcesi ve Üçüncü Murat'ın annesi Valide Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan Ağa'ya yaptırılan Valide-i Atik Külliyesi'nde medrese, şifahane, imaret, çifte hamam ve Sıbyan Mektebi vardır. Nurbanu Sultan, İstanbul'da su yolları da yaptırmış ve bu tesislerle İstanbul'da su birkaç semtede çeşmelerden verilmiştir. Üçüncü Murat'ın eşi Safiye Sultan tarafından yaptırılan yeni caminin temelleri 1597 yılında atılmıştır. Ancak caminin tamamlanması Turhan Valide Sultan'a nasip olmuştur. Safiye Sultan ayrıca Mısır'daki emlakını Mekke, Medine ve Kudüs'te Kur'an okuyacak 120 hafız ile Mekke'deki sebil, mescit ve kuyulara bakacak hizmetlere vakfetmiştir. Birinci Ahmet'in eşi, dördüncü Murat'ın annesi Mahpeyker Kösem Sultan büyük bir servete sahipti. Üsküdar'da Çinili Cami, Çinili Hamamı ve yanında Sıbyan Mektebi'ni, Sebil ve Çeşmesi'ni yaptırmıştır. Ayrıca her yıl Kabe yollarında bulunan fakirlere Sürre alayı ile gönderilmek üzere para vakıfları tahsis etmiştir. Kösem Sultan'ın başlattığı Çanakkale Hisarları'nın yapımı Turhan Valide Sultan zamanında tamamlanmıştır. Turhan Valide Sultan'ın hayratları arasında 1663 tarihli vakfiyesine göre Mektep, Darülhadis, Sebil, Çeşme, Hünkar Kasrı, Türbe ve Çarşı vardı. 4. Mehmet'in eşi ve 2. Mustafa'nın annesi Gülnuş Emetullah Sultan, hac yolunda çeşmeler, sebiller yaptırmıştır. 1709 yılında Sultan Suyu adıyla anılan su yollarını yaptırmış ve bununla Yeni Camiye ve Ahmediye Camii'ne su getirilmiştir. 3. Ahmet'in kızı Zeynep Sultan'ın yaptırdığı vakıf mektepte okuyan öğrencilere günde bir akçe, yılda bir defa elbise veriliyordu. 3. Mustafa'nın zevcesi ve 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan, vakıflarının başında Eyüp'te bulunan İmaret ve Eyüp Camii içindeki medrese, şifahane ve kütüphane gelmektedir. Medrese daha sonra 1837'de garipler ve bekarlar için bir şifahaneye dönüştürülmüştür. 1. Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem, Valide Sultan'ın yaptırdığı eserler arasında Gureba Hastanesi ve Bezmi Alem, Valide Sultan Mektebi en önemlileridir. Bir limon, bir altına alına. Bezmi Alem Valide Sultan hem hastanenin hem de mektebin vakfiyesinin hazırlanması ile bizzat ilgilenmiştir. 100 yataklı olan hastanenin vakfiyesinde, şayet bir hastanın iyileşmesi için limon gerekse ve limonun değeri bir altın lira olsa dahi alına ifadesi vardır. Ölümünden sonra tamamlanan Dolmabahçe Camii yine Bezmi Alem Valide Sultan'ın hayratıdır. Ayrıca Aksaray'da bir cami, yanına bir çeşme, kütüphane, mektep ve müezzin odaları yaptırmıştır. Hayırsever birkaç Osmanlı kadınının hayratları da şöyledir. İstanbul'da Topkapı dışında cami, İmam Meşrutası, Sebil ve Sebil Meşrutasından oluşan 7 sofralı Sakine Hatun Vakfı. Bu vakfın en önemli özelliği caminin yanında bulunan sebil ile verilen su, mermerden yapılan sofra ve sabit bir tuzluğunun bulunmasıdır. Burada fakir fukaraya günde 7 defa sofra kurulur ve yemek verilirdi. Bu hizmet 400 yıl devam etmiştir. Bu yüzden Sakine Hatun tarafından yaptırılan vakfa 7 sofralı Sakine Hatun denilmiştir. Bu hayrat 1965 yılında yıktırılmış ve üzerinden yol geçmiştir. Kıbrıs Beylerbeyi Ahmet Paşa'nın eşi Perizat Hatun yaptırdığı zaviye, mescit ve çeşmenin yanında borçlu mahkumları kurtarmak için para vakfı oluşturmuştur. Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'nin kızı Sitti Hatun 1525 yılında İstanbul'da medrese yaptıran ilk kadınlardan biridir. Çoğunluğu 1823 yılında İstanbul'da kadınlar tarafından yaptırılan 71 mektep vardır. Ankara'da Zahide Hanım tarafından 1820 tarihinde kurulan medresenin akarları arasında Ankara'nın çeşitli yerlerinde 12 dükkan ve bir değirmen vardı. Vakfiyeye göre medreseye fen ilimlerinde mahir bir alimin müderris olması ve ayda 5 kuruş maaş, medresenin 3 odasında kalan öğrencilere ayda 60 para verilmesi şart konmuştur. 4. Bölüm. Osmanlı'da mahalle anlayışı. Osmanlı mahallesi nasıldı? Küçük şehirlerde, kasaba ve köylerde mahalle kavramı az çok yaşıyor. Ama büyük şehirlerimiz bu kavramı tümüyle yuttu. Bizim mahalle kavramı da çoktan unutuldu. Gençlerimiz uzun zamandan beri site diyor, banliyö diyor, varoş diyor, uydu kent diyor, tümüyle bizden kavramlara alabildiğini yabancı duruyor. Halbuki daha dün diyebileceğimiz yakın bir geçmişe kadar hem mahalle hem de mahalle kültürü yaşıyordu. Bu kavramlar yaşadığı için de komşuluk ilişkisi sağlam yürüyordu. Komşuluk, toplumsal oluşumun balansını teşkil ediyordu. Maalesef yanlış batılılaşma bütün bunları öğüttü. Mahalleyi yitirdik. Mahalle ile birlikte mahalle ahlakı, mahalle bakkalı, mahalle imamı, mahalle bekçisi, mahalle arkadaşı, mahalle mektebi, mahallenin namusu ve komşuluk gibi vazgeçilmezlerimizde kaybettik. İnsan-mekan ilişkisi. Osmanlı'yı zirveye taşıyan modeli Osmanlı mahallesinde yetişirdi. Osmanlı mahallesinde birbirini tanıyan, birbirini seven, birbirlerinin yaşayışından, davranışından sorumlu olduklarına inanan ve dayanışma ruhunu mahalleye hakim kılan insanlar yaşardı. Her mahallenin ortasında bir mahalle mescidi, mahallelerin merkezinde ise bir merkez camii olurdu. Evler camileri sevgi kuşağı gibi sarar, böylece cami yani Allah'ın evi, hayatın merkezine dönüşürdü. Mahalleli vakit namazlarını mahalle mescidinde, cuma namazlarını ise merkez camiinde kılmaya özen gösterirdi. Bu yolla mahalle içi dostlukları, mahalleler arası dostluğa dönüştürme fırsatı doğardı. Bu yüzden Osmanlı insanı, çağın insanına musallat olan depresyon ve panik atak gibi ruh hastalıklarından habersiz yaşardı. Kadın ve erkek sohbet eşliğinde yüreklerini boşaltır, aynı metotla kendilerini ifade imkanı bulurlardı. Camilerin etrafında okullar, hamamlar, imaretler, fakirlere yiyecek, giyecek dağıtılan, yolculara konaklama imkanı veren yerler, hastaneler ve dükkanlar yer alırdı. Genel olarak pazarlar da aynı çevrede kurulurdu. Halk her ihtiyacını cami merkezli bir dünyadan karşılardı. Ayrıca bu çevredeki bakkal, kasap, terzi, ayakkabıcı gibi küçük esnafa ait dükkanlarda birer sohbet merkezi işlevi görürdü. Osmanlı mahallesinin sakinleri zincirleme olarak birbirlerine kefildi. Mahallenin yönetimi. Sultan II. Mahmut dönemine kadar her mahallenin başında bir imam bulunurdu. Muhtarlık sistemini Sultan II. Mahmut getirdi. İmamlar devlete karşı mahalle halkını, mahalle halkına karşı da devleti temsil ederlerdi. İmamlık o kadar önemliydi ki şehrin idarecileri olan kadılar bağlı bulundukları kurumun en üst düzey yetkilisi tarafından atanırken imamlar bizzat padişah tarafından atanırdı. Bu da imamların devlet nazarında ne derece büyük bir öneme sahip olduğunu gösterirdi. Osmanlı mahallesinin sakinleri zincirleme olarak birbirlerine kefildi. Mahallede meydana gelen vukuatların failleri bulunamadığı takdirde bütün mahalleli bundan sorumlu tutulurdu. Yavuz Sultan Selim zamanında çıkan bir kanunnameye göre mahallede meydana gelen her türlü yasa dışı olaydan mahalle halkı sorumluydu. Bu her mahalle sakinini aşırı bir dikkat ve gayrete sevk eder, mahallede tam anlamıyla bir otokontrol sağlardı. Böylece Osmanlı mahallelerinde soygun, cinayet, hırsızlık, yaralama, gasp, kavga gibi olaylar pek yaşanmazdı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 85.